Ayrım 2. Sayfa 21. 2. Anahtarı dış kapının deliğine sokarken duraksadım. Kimlerdi acaba böylesine gürültü yapan ev sahiplerimizin bu yeni konukları? Çocuklar odaların içinde bağırışıyor, konuşuyor, büyükler ise yüksek sesle konuşuyor, gülüşüyorlardı. Piyangodan büyük ikramiyeyi kazanmak o gürültülü evde rahat etmekten kesinlikle çok daha kolaydı. Ev sahibimizin 8 kişilik neşeli ailesi sanki biz yetmiyormuşuz gibi dostlarına, komşularına, akrabalarına da kapılarını her zaman açık tutardı. Terpandros, Orfanidis'in evinde bir oda kiralamaya karar verdiğimizde, parantez içerisinde, karısı kocam Sotiri ile uzaktan akrabaydı. Bizi nelerin beklediğini bilmiyor değildik. Yine de bu oda bizim için büyük şanstı. Başımızı sokacak bir yer bulmuştuk. Bay Terpandros, polise efeni aldığı yabancılarla ilgili zorunlu bildiri yapmamayı kabul etmişti. O zamanlar için çok önemliydi bu. Cezası çok ağırdı. Yaşam boyu hapse kadar gidebilirdi. Aslında Bay Terpandros yaptığı iyiliğin ölçüsünü bilebilecek durumda değildi. Kendi dünyasında yaşardı. Milliyetçi oluşunu kendisi için bir garanti sayardı. Ayrıca Sotiri'yi sessiz biri olarak bilirdi. O kadar ki onun için elini ateşe bile sokabilirdi. Benim çalışmalarımla ilgili kimlik kuşkuları da yok değildi ama pek önemsemiyordu. İşgal sırasında hemen bütün elenler az ya da çok direnişe katılmışlardı çünkü. Direniş dedikleri onun için akılsızca amacı olmayan tehlikeli yiğitliklerdi. Şimdi artık yasa devleti egemendi ve doğal olarak kurunun yanında yaşla yanacaktı. Yaş dediği de milliyetçiliğine sığınmak zorunda kalan bizlerdik. Yine de kimi zararsız hesaplar yapmaktan geri kalmazdı. İyi insanlar iki kira ödüyorlar diye düşünürdü. Zaman zaman bizlerden borç para istediği de olurdu. Doğrusu tüm isteklerine karşı olumlu davranmam kimi art düşüncelere dayanırdı doğal olarak. Diyeceğim birbirimizi karşılıklı sömürür dururduk. Sotiri bu alışverişimizden hiç hoşnut değildi. Bay Terpandros da hiç zora gelemezdi. Her zaman sakindi, iyi huyluydu, az konuşurdu. Düşünmekten çekinirdi. Yapmacıksız bir iyimserliği, gerçek bir mutluluğu, ilgisizliğe varan bir serin kanlılığı vardı. Görünümü Victoria dönemindeki bir bankacıyı andırır. Uzun yıllar Mısır ve Hindistan'da yaşamıştı. Ailesiyle birlikte Atina'ya döndüğünde satın aldığı binalardan toplayacağı kiralarla geçinebileceğine inanmıştı. Çalışmayı hiçbir zaman düşünmemişti. Eldeki paralar bittiğinde, bütün taşınmazları satıldığında bile bütün sorunlarını çözmüş bir insan gibi rahat uyurdu. Sabahları güzel bir breakfast alırdı. Breakfast, İngilizce, kahvaltı. Parantez içerisinde, İngiliz geleneklerine bağlılığını sürdürüyordu. Hasır bir koltuğa uzanır, sağ elini başının arkasına, sol elini göbeğinin üstüne koyar, ajans haberlerini dinlerdi. Haberlere pek önem vermezdi. Önemsediği tek konu işgal sırasında satılan malların geri verilmesiyle ilgili yasaydı. Bu yasanın çıkmasını bekliyordu. Tüm mallarını işgal sırasında satmak zorunda kalmıştı çünkü. Daha Bay Orfanidis'in holünde gözükür gözükmez üzerime yağmur gibi yağmaya başlamıştı sorular. Nerede kaldın bütün gün? Ortalık aydınlanmadan mı çıkıp gittin? Gezindi mi? Kimlerle gittin? Uyan Sotiri, uyan. İnsan karısını böyle başıboş bırakmaz. Rahat bırakın kadını, dedi Elpida gülerek. İçeri girmeye vakit bulamadı. Soru yağmuruna tuttunuz. Poppy, parantez içerisinde, evli kızı hep mutfakta olurdu. Katerina'ya buzlu bir vişne suyu ver. Yoksa kahve mi isterdin? Kahve için çok geç ama. Elpida teyze sözünü sakınmazdı konuşurken. Nokta virgül de kullanmazdı. Çoğu zaman konuşurken de sinirli sinirli gülümserdi. Gülümsemesi keyifli de değildi. Tasasız da değildi. Otur, niçin oturmuyorsun? Tenezzül etmiyor musun yoksa, dedi. O ara Hondra Yergena diye bilinen şişman, neşeli, şakacı bir komşu. Yeni evli bir fabrikatörün karısından söz ediyorlardı. Adam karısını pos bıyıklı bir herifle yatakta yakalamış. Kadın gelinlik geceliğini giyiyormuş üstelik, diye sürdürdü konuşmasını. Sonra kaçmak için fırsat kollayan bana döndü. Otur ve dinle. Sodom ve Gomorre, dedi. Bu insanlara gereksinmem vardı, onları küstüremezdim. Ama bu zor durumdan beri Orfanidis'in küçük kızı Myrt'ü kurtardı. Elimden tuttu, odasına doğru sürükledi. Odanın kapısını kapadı ve yeni bir örgütçü edasıyla şöyle mırıldandı. Gelişinden biraz önce biri telefonla seni aradı. Adını söylemedi, yarın sabah yine telefon edecekmiş. Myrto, Anna'nın durumunu bilen tek kişiydi kaldığımız evde. Anna'nın eve geliş ve gidişlerini onunla birlikte planlardık. Myrto'nun yardımı olmaksızın işler gerçekten zorlaşacaktı. Yardımı çok önemliydi. Tüm yaptıkları dostluğa dayanıyordu. Belirli politik görüşleri yoktu. Bu konu onu hiç mi hiç ilgilendirmiyordu. Dişçilik fakültesinde okuyordu ve genç bir mimara aşıktı. Bu iki olay onun yaşamını tümüyle dolduruyordu. Mutluluğu Memo'nun sevgisine dayanıyordu. Memo solcuydu, çok okurdu, düşünmesini bilirdi. Çeşitli sorunlar üzerine kafa yorardı. Birkaç kez eve de geldi. Çeşitli konular üzerinde tartıştık. Myrto sevgilisine Anna'nın serüvenini söyler diye bir korku vardı içimde. Ama bu kızın çok iyi bir yanı vardı. Üçüncü kişilerle ilgili konuşmalara, bilgilere, dedikolara önem vermezdi hiç. Myrto ile dostluğumuzun önemini o eve taşındığımızın hemen ilk günlerinde anlamıştım. Bir öğlen üzeri eve polis gelmiş, arama yapacağını bildirmiş. Elbiniki teyze bir Demokrat Birliği'nin onur başkanıymış. Bir oyun arkadaşı bu belayı sarmış başına. Çok beğeneceksin. Yönetim kurulunda önemli kişiler var. Doktorlar, avukatlar, tüccarlar ve karıları. Seni kimse tedirgin etmeyecek demiş. Demokrat birlikleri dağıtılınca kadının odasında polis arama yapmış. Arama sırasında Orfanidis ve karısı evde yokmuş. Ben polisin eve girdiğini pek anlamamıştım zaten. Myrto ve kız kardeşi Poppy polisleri odama yaklaştırmadılar. Evin 7 odası vardı. Benim odam giriş kapısının yanındaydı. Kapı duvarla aynı renkte olduğundan fark edilemiyordu. Myrto ve Poppy polislerden hiç çekinmediklerinden onlarla rahat konuşuyorlardı. Myrto bir ara annesine telefon etmek üzere hole çıktı. Durumdan haberli olabilmem için yüksek sesle konuştu. Elpida teyze hiçbir şeyden kuşkusu olmadığından serin kanlılıkla konuşuyordu. İstedikleri kadar arama yapsınlar. Saklayacak hiçbir şeyim yok. Gelmem, gelemem. Kafasına esti diye polis evimde arama yapıyorsa bu beni ilgilendirmez. Pokerimi bırakıp gelemem. Myrto şekerim, Sinan İster'in bir bahçeleri var ki sorma, düş gibi. Lili seni bekledi, gelmediğine üzüldü. Peki anne, peki dedi Myrto. Konuşmayı kesmek istedi ama kadın susmuyordu. Yüksek sesle konuşmasını sürdürüyordu. Polisler de konuşmayı duydular, gülmeye başladılar. Bu evde komünist yuvaları olamazdı. Bundan kuşkuları yoktu. Bir koltuğa oturup öylece beklemeye koyuldum. Beynim uyuşmuştu, düşünemiyordum. Ancak kulağımı da kapıya dikmiştim. Kapının tokmağı çevrilince birden az kalsın korkudan düşüp bayılmak üzereydim ki polis yerine Myrto'nun güler yüzünü gördüm. Of dedi Myrto derin bir soluk alarak. Neydi bu be, duydun mu? Duymaz olur muyum? Bak Katerina, seni sanırım azizler koruyor. Daha doğrusu azizler değil de geyin boynuzları korudu seni diye ekledi gülümseyerek. Boynuzlar dikkatlerini çekmiş. Durmadan baktılar. Aralarında da durmadan şakalaştılar. Ben şakalarını anlamıyor gibi yaptım ve çok ciddi ve övünerek babamın Hindistan'daki avlarından söz ettim. Yoksa senin kapına doğru gelip burası ne, oda mı, aramadık diyebilirlerdi. Engellemek istedim. Sevgili Myrto, senin iyi kalpliliğini unutmak olası mı? O gün polisin araması Orfanidis'in evinde geçirdiğim tek heyecanlı olay değildi. Anna'nın gelip gitmeleri beni zaman zaman çok zor durumlarda bırakıyordu çünkü. Özellikle bir ya da iki gece kaldığı zamanlarda. Çeşitli bahanelerle Elbada teyzenin ya da başkalarının ziyaretlerini engellemek çok zor oluyordu. Bunu başarmakta güçlük çektiğimde Anna eski zaman komedilerinde olduğu gibi dolabın içine girerdi. Elbada teyze odaya geldi mi de kolay kolay çıkmazdı. Durmadan da konuşur, bir sosyete kadın olan görümcesinden ve yeğenlerinden söz eder, şaraplı ahtapot ve enginar turşusunun nasıl yapıldığını anlatırdı. Anna'nın yasa dışı çalışmaları beni de sık sık zor durumlara düşürürdü. Salt eve gelmeleri değil, ortadan kaybolmaları da benim için sorun oluyordu. Kim zaman şu gün şu saatte sana telefon edeceğim der, dediğini yapmazdı ve türlü bahaneler ileri sürerdi. Bilmem, belki de doğru söylüyordu. Ben sinirlenirdim. daha doğrusu kendi kendime kızardım. Onunla artık ilgilenmeyeceğim derdim kendi kendime. Bir araya geldiğimizde onu iyice payladıktan sonra artık evime gelmesini istemediğimi, ona dayanamadığımı söylemeye karar verirdim. Ama bir araya geldik mi her şeyi unuturdum. Her zaman keyifliydi. Daha oturmaya vakit bulamadan esprilere başlardı. Tatlı yapar mıyız? Güzel bir mayoneze ne dersin? Perdelerin rezalet, indir, yıkayıp kolalayacağım. Mirto bir gün Anna'ya evlenmekten söz etti. Benim için en büyük mutluluk Memo ile evlenmektir dedi. Sen evlenmeyi düşünmüyor musun diye sordu sonra da. Düşünmez olur muyum? O halde neden evlenmiyorsun? Yerimden fırladım. Bu ne biçim soru? İçinde bulunduğumuz koşullarda evlilik olur mu? Anna gülmeye başladı. Biz hep koşulları mı bağlı kalacağız? Bu durum uzun sürerse ve bu arada öbür dünyaya göçersem ya da yaşam boyu hapse mahkum olursam koşullar nedeniyle rafa mı kaldırılacağım? Ve saçı örülü, tatlı, kara gözlü kızım nasıl olur? Aman acele et, yap çocuğunu, onu da buraya getir. Bak, bu fena fikir değil. Anna'yı iyice tanımayan, onun ciddi mi yoksa şaka mı yaptığını kolay kestiremezdi. Kendini hiç belli etmezdi çünkü. Yasa dışı koşullarda yaşayan kişi sürekli olarak rol yapmak zorunda. Kimi zaman gerçek kişiliğinden merhaba deyişine kadar tüm davranışları gerçek dışı olmalı. Yani dediklerinden şu çıkıyor, yasa dışı olmanız nedeniyle karakteriniz olumsuz yönde değişebilir. Bu durumda, yeniden özgürlüğünüze kavuştuğunuzda karakteriniz düzebilecek mi peki? Zafer gelsin de varsın kimi kusurlar kalsın tümümüzde. Kötü olan ne biliyor musun? Kusurdan başka hiçbir şeyin kalmaması tehlikesi. Yaptığım bir şaka ilk kez gülmemişti. Kuru bir olabilir demekle yetindi. Hiç unutmam, Atina'nın kurtuluşundan sonra Anna koltuğunun altında bir kamu hukuku kitabı ile geldi eve. Sevinçten gözleri parlıyordu. Üniversitedeki kaydımı yeniledim. İşgal sırasında yiğitlik gerekti. Ülkeyi yeniden kurarken bilim gerekecek. İç savaş nedeniyle bilimi yine bırakmak zorunda kaldı ama. Anna ile hiçbir benzerliğimiz yoktu. Ne görünüm ne de karakter yönünden. Her çocuk kendi yazgısıyla dünyaya gelir. Orada iki kaş arasında basar Tanrı damgasını. Şunu bilesiniz, insanın yazgısından kurtulması olanaksızdır. Bu sözleri İzmir'deki evimde duydum. Bu sözler gözdağı niteliğindeydi. Nedeni de şu, yukarı odada annem Anna'yı dünyaya getirmek için çırpınıyordu. Mutfakta ise kimi kadınlar toplanmış gevezelik yapıyorlardı. Arada bir de işlerini çekmekte, haç çıkarmakta ve korkunç bir şey bekliyormuşçasına yukarıya bakmaktaydılar. Bu arada eve sık sık girip çıkıyor ve doğumun geciktiğini söylüyordu. İlk üç çocuk da çok hızlıydı. Şu Katerina'yı hamamda doğurdu çabucak. Anneannem üzüntüyle başını sallıyordu. Zamansız bir doğum ama kim beklerdi bunca felaketlerle karşılaşacağımızı? Ben korkudan ne yapacağımı bilemiyor, bir dadımın, bir ninemin eteğine sarılıyordum. Bu arada da söylediklerine kulak veriyordum. Cephe kırıldı. Elenler gemilere binip kaçıyorlar. Türklerin insafına kaldık. Herkes kaçmak istiyor ama nasıl? Zenginler gemi kiralıyorlarmış. Tam ağladım ağlayacaktım. Anna imdadıma yetişti birden. Babam kız oldu diye bağırarak kapıya doğru koştu. Anneannem bir şeyler söylemek için onu durdurmak istedi. Ama babam acele etmeyelim yapılması gereken işler var dedi yine bağırarak. Çıktı gitti. Uçları döşemeye değen uzun, siyah, büzgülü eteğiyle odasının ortasında dimdik dikilmiş duran anneanneme baktım. Demek gerçek, her şey bitti demek diye mırıldanıyordu kendi kendine. O daha tanımadığım bebeğe karşı korku ve nefret duygularıyla dolmaya başlamıştım. Onun yüzünden gemiye binip gidemiyorduk, kurtulamıyorduk. Dadım paniğe kapıldığımı görünce şakalar yapmaya başlamıştı. Yahu annen yine kocaman bir kız çocuğu doğurmuş. Kızlarla doldu taştı evimiz. Harem mi açacağız? Götü boklu durmadan ağlıyor. Gülmesini de bilmiyor mu ne? Geldiği bu acı dolu dünyada. Bebekler biz büyüklerden daha akıllı. Bizler doğumlarda güler eğleniriz. Ölümlerde ağlarız. Bizim evde her bebeğin ilk ağlamasını büyük eğlenceler izlerdi. Bebek kız da olsa. Kızlar Tanrı armağanıdır. Ana babalar onlardan ancak destek görür derdi anneme babam, onu avutmak için. Ve kollarına altın bilezikler, boynuna kolyeler takardı. Bebeklere de altın beşibirlikler armağan ederdi. Bu arada gümüş tepsilere doldurulan tatlılarla şerbetler çarşıda gezdirilir, fabrikaya gidilir, orada çalışan Türklere Rumlara sunulurdu. Ama 1922 yılının o sıcak Ağustos gününde herkes dona kalmış, ananın ağlaması kutlanamamıştı. Bu dünyadaki en acı gözyaşlarını döktüğümüzü sanmıştık o sıralarda. Ne büyük iyimserlikmiş. Kutsal amaçları ve emelleri olan bir ailenin bireyleriydik. Ne ki günlük yaşamın küçücük olayları karşısında her zamanda pusulayı şaşırırdık. Anna, annemin hayalindeki, düşündeki, olağanüstü çocuğu yaratmak için gerekli kozu da vermişti. Elinde kitapla dünyaya geldi derdi annem. Bununla övünür, söylediği kurnazca sözleri derler, güzelleştirir, düşünü tamamlardı. Amacı Anna'nın söyledikleriyle bizi etkilemek, büyülemekti. Benim bu çocuğuma çok haksızlık edildi derdi sonra. Sizin gibi dadılar ve öğretmenlerle büyümedi o. Beyaz, deri papuçlar giymedi, ipekli fiyonklar bağlamadı. Her zaman başkalarının eski kılıklarını giymek zorunda kaldı. Kokiniya bölgesindeki çamurların içinde yalın ayak göçmen çocuklarıyla oynadı. Anna annemi dinlerken kimi zaman kızar, kimi zaman da gülerdi. Lisedeyken bir gün bir kompozisyon ödevine şu tümceyle başlamış. Dar kapıdan geçmeye bakınız. Annem kompozisyonu okumuş, hayalinin gerçekleştiğine inanmıştı. Ama nedenle gurur duysa da dar kapıyla ilgili olarak söylediklerinin salt sözde kalmadığını görünce içine büyük bir korku da düştü. Metaksas diktatoryasında o zamana kadar izinde yürüyen o küçük kız okul sıralarını mücadele kalesi yapmıştı. Tanrım diyordu annem, bu gidişle başını yiyeceksin. Diktatörlükle yönetildiğimizi anlamıyor musun? Katerina gibi görüşlerini söylemek başka, olayların içine girmek başka. Terörü, hafiyeleri, ihbarcıları görmüyor musun? Katerina salt görüş ileri sürmüyordu. Antifaşist mücadeleye fiilen katılmıştı. Ama annem benim için kaygılanmıyordu. Bunda da haklıydı. Zengin dayımın evinde kalıyordum ve o ev polisin koruması altındaydı. Benden kimse kuşkulanmazdı. Ama küçük. Ah bu çocuk çok düşüncesiz. Erkeklerden de beter. Kokkiniya'da polis hiç şaka kaldırmıyor. Acımasızdır. Ama kızının gözünde küçük düşmek de istemiyordu. Evet, kendimizi savunmamız gerekir ama bilinçli, planlı olarak derdi hep. Annem ne düşünceye ne de plana önem verirdi. Hızını kesmekti amacı. Buna karşın zaman zaman kızının görüşlerini benimsemekten de çekinmezdi. Devrimcilerden yana çıkar, broşür ve dergiler okur, tartışır, propaganda yapmaktan çekinmez, İspanya iç savaşını bir general kaygısıyla izlerdi. Ama polisin Anna'nın peşine düştüğünü duyunca paniğe kapıldı. Bir gün Marx'ın bir fotoğrafına bakarak şöyle bağırdı. Sensin tüm bunların kabahatlisi. Sen, sen. Sık sık bu olayı anlatır, hep birlikte gülerdik. O sözleri ciddi olarak söylediğime inanmadınız herhalde. Ben kimin kabahatli olduğunu çok iyi biliyorum derdi. Annemiz Alman işgali sırasında hastalandı. Kısa bir süre sonra da öldü. Kendimize tümüyle yurdumuzun kurtuluş savaşına verdiğimiz günlerde öldü. Ölümü sırasında yanında olamadık. Beklenmedik bir felaketin içine düşmüştük. Onu yitirmekten doğan acımız çok büyüktü. Ama öyle bir zamanda yaşıyorduk ki anamızın ölümü bile önemsiz bir olay olarak kalıyordu.